أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Şimdi abiler, bizler biliyorsunuz La İlahe İllallah'ın şartları konusunu işliyoruz birkaç derstir. La İlahe İllallah'ın bir takım şartları olduğunu, yani kişiye fayda verebilen bir kelime olabilmesi için, kişiyi muvahhid, tevhid ehli, Müslüman kılan bir kelime olabilmesi için, kişiye fayda verebilmesi için La İlahe İllallah'ın sadece böyle mücerret, sade bir telaffuzla kişiye fayda veren bir kelime olmadığını, bir takım şartlarının olduğunu söylemiştik ve bunu ispatlamıştık. Ve La İlahe İllallah'ın şartlarını sayarken ilk şart olarak tağutu reddetmek. Tağutu reddetmek La İlahe İllallah'ın bir şartıdır. Biz ilk dersimizde abiler hatırlarsanız tağutu reddetmenin dinimizdeki, İslam'daki önemli olan konumunu, yerini ispatlamıştık değil mi? Ne ortaya çıkmıştı bir takım ayetler ışığında? Demiştik ki tağutu reddetmek bütün Resullerin ortak davetidir. Tağutu reddetmek Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Kişinin ancak kendisini kabul etmekle İslam'a gireceği, muvahhid olacağı bir hakikattir. Ve cennete girmenin en esas anahtarıdır. Kişi tağutu reddetmeyerek eğer ki Allah'ın huzuruna vararsa, yani şirk üzerine Allah-u Teala'nın huzuruna varırsa, bu kimse önceden de okumuş olduğumuz ayetler icabınca asla ve asla cennete giremeyecektir. Çünkü Allah-u Teala müşriklere, tağutu reddetmeyenlere, yani Allah'a ortak koşanlara. Çünkü tağutu reddetmemek eşittir ne demiştik? Allah'a ortak koşmak demiştik. Allah-u Teala ortak koşan kimseler cennete giremeyecektir. Ayetin nasıyla bu sabittir. Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz diyor ve Allah-u Teala'ya her kim ortak koşarsa diyor Rabbimiz Celle Celaluhu فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah ona cenneti haram kılmıştır. O zaman bakın tağutu reddetmenin bu şekilde dinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemiş idik ve tağutu reddetmenin La İlahe İllallah'ın şartlarından bir şart olduğunu ispatlamıştık. Ve daha sonra Allah'ın bizden reddedilmesini istediği tağutun ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Ehl-i Sünnet alimlerinin tağutla alakalı tariflerini aktarmıştık. En son yapmış olduğumuz iki derste Nisa suresinin 60. ayeti ve Bakara suresinin 257. ayeti ışığında ve Ehl-i Sünnet alemlerinin tağutla alakalı yaptığı tarifler ışığında günümüz tağutları kimlerdir? Bunlardan bazılarını zikretmiştik değil mi? Yani çok net bir şekilde görmüştük ki bu tarifler ışığında ve konuyla alakalı bazı ayetler ışığında çok net bir şekilde anlıyorduk ki işte bunlar günümüzdeki tağutlardan bazıları. Bunları açıklayarak, izah ederek bunların neden tağut olduğunu ayetler ve tarifler ışığında açıklamaya, izah etmeye çalışmıştık abiler. Şimdi abiler bunu tağutun ne anlama geldiğini bildikten sonra, tağutun dindeki önemini bildikten sonra o halde abiler şunu bizim sorgulamamız gerekiyor. Tağut nasıl reddedilir? Tağutu nasıl reddetmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu şeyi Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı olan tağutu reddetmeyi gerçekleştirebilirim. Bütün Resullerin çağrısı olan bu çağrıyı gerçekleştirebilirim. Tağutu reddetmek ne demek? Allah'ın bize biz tağutu tanıdık. Nelerin tağut olduğunu tafsilatlı bir şekilde anlattık. Şimdi artık bunu sormamız gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu Bakara suresinin 256. ayetinde? Hemen hemen her birimizin bildiği bir ayet. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاهُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Her kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse işte o kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmış olurdu diyor. Kopmak bilmeyen sapasağlam kulptan kasıt neydi? Kim alimler iman diyordu, kim alimler İslam diyordu, kim alimler La İlahe İllallah diyordu, kim alimler Kur'an diyordu, kim alimler Allah için sevmek, Allah için buğz etmek diyordu. Yani bütün bu yorumların hepsinin aslında dönüp dolaştığı nokta neydi abiler? Yani dinin aslı. Her kim dinin aslına yapışmak istiyorsa, hani her kim tevhid dairesinin içine, İslam dairesinin içine girmek istiyorsa o halde onun gerçekleştirmesi gereken iki şart var diyordu Allah-u Teala. Neydi o? Tağutu reddetmek diyor ve Allah-u Teala'ya iman etmek. Anlıyoruz ki bu ayetten Allah'a imanın kabul edilebilen bir iman olabilmesi için tağutun reddi gerekiyor. Allah her kim Allah'a iman ederse demedi bak. Allah'a imanın kabul edilen bir iman olabilmesi için ne olması gerekiyor? Tağutu redd olması gerekiyor ki o zaman imana girmiş olalım ve bütün Resullerin ortak çağrısı olan tağutu reddetme çağrısına icabet etmiş olalım. Ve bu şekilde Resullere tabi olmuş olalım. O zaman çok önemli bir şey değil mi? Tağutu tanıdıktan sonra o zaman bizim şunu sorgulamamız gerekiyor. Tağutu reddetmek nasıl olur? Nasıl tağut reddedilir? Bakın abiler, bunun cevabını Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'da çok net bir şekilde, apaçık bir şekilde belirtmiş. İki tane ayet okuyacağım size ki bu ayetleri ben önceki derslerimizde de okumuştum. Konumuzla alakalı olan kısmını açıklayacağım. Rabbim Celle Celaluhu Nahl 36. ayetinde ne buyuruyordu? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Tağuttan kaçının diyor değil mi? Şimdi bunu aklımıza tuttuk mu? Ne diyordu Allah bu ayette bakın? وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Tağuttan kaçının. İfadeyi aklımıza tuttuk mu? Heh. Şimdi ikinci ayete gelelim bakın. Allah Zümer suresinin 17. ayetinde de buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Diyor ki Rabbimiz tağuta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjde vardır. Bakın dikkat edin. İlk okuduğum ayette ne diyordu Allah-u Teala? Bütün peygamberlerin ortak davetini ifade ederken tağuttan kaçının diyor değil mi? Bak kaçının diyor. Ama ikinci ayette abiler bakın bir ifadenin daha arttığını görüyoruz. Sadece tağuttan kaçınanlara müjde var demiyor Allah-u Teala ikinci okuduğum ayette. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp diyor bak. Orada ibadet etmekten diye bir ifade var. İkisinde de icitenebu ifadesi kullanıyor. Yani içtinap kelimesinden iştigak eden, türeyen bir kelime kullanılıyor. Yani kaçınma anlamında yani ifade kullanılıyor. Ama birinci ayette İbadet kelimesi zikredilmeksizin kullanılıyor. İkinci ayette sanki o ilk okumuş olduğum ayetin bir şerhi, bir izahı mahiyetinde bir de en ya'buduha diye bir ifade geçiyor. İbadet etmekten sakınıp. O zaman abiler biz buradan anlıyoruz ki tağutu reddetmek ne demekmiş? Tağutu reddetmek sadece Allah'a yapılması gereken ibadetlerden hiçbir tanesini tağuta yapmamaktır. Bitti. Tağut ne demekti zaten? Allah-u Teala'nın dışında kendisine ibadet edilen her bir varlık. İşte her kim herhangi bir ibadet çeşidini yani sadece Allah'a sarf edilmesi gereken ibadet çeşidini eğer ki Allah'tan gayrısına sarf ederse işte bu kimse tağutu reddetmemiş olur. Ama her kim de bütün ibadet çeşitlerini yapmış olduğu bütün ibadetleri Allah'a sarf etse hiçbir tane ibadeti Allah'tan gayrısına sarf etmemişse ve bu yapmış olduğunda Allah bunu benden böyle istiyor diye eğer ki ibadeti Allah'tan gayrısına sarf etmemiş Allah'a sarf etmişse tamam. Bu kimse işte tağutu reddetmiştir. Kopmak bilmeyen sapasağlam kulpa yapışmıştır işte bu kimse. Yeter ki kişinin o zaman tağutu reddedebilmesi için, İslam dairesinin içine girebilmesi için, tevhidi gerçekleştirmesi için o zaman ne gerekiyormuş abiler? İbadeti Allah'tan gayrısına sarf etme. Sadece Allah'a sarf et. Kişi bunu yerine gerçekleştirdiği zaman tamam. Bu kimse biiznillah tağutu reddetmiş demektir. O halde abiler, önceki dersimizde de dediğim gibi, günümüz tağutlarından bazılarından bahsederken ayetler ve tarifler ışığında demokrasinin ve ona benzer Allah-u Teala'yı kayıtsız şartsız egemen olarak kabul etmeyen sistemlerin gölgesi altında çıkartılmış her bir beşeri kanunun, yine parlamenterlerin yani Allah-u Teala'yı hiçe sayarak Atatürk ilke ve inkılaplarını, insan özgürlüklerini esas alarak her türlü konuda İster Allah'ın açıkça hükümlerini belirttiği konularda olsun, ister idari konularda olsun. Allah'ın bu hakkını, bu kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini alarak, üstlenerek, adeta bunu gasp ederek her türlü konuda kanun çıkartan parlamenterlerin ve parlamenterlerin çıkardıkları kanunlarla insanlara hüküm veren, insanların anlaşmazlık halinde kendilerine müracaat ettikleri mahkeme hakimlerinin de tağut olduğunu biz ne yapmıştık abiler? Hatırlarsanız tarifler ışığında ve Nisa suresinin 60. ayetinin ışığında bunların tağut olduğunu, Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklar olduğunu ispatlamıştık. Doğru mu? Eğer ki bunlar tağut ise ki bunları biz açıkladık, dileyen tekrar o dersleri dinleyebilir. O halde abiler, İslam şeriatıyla değil de yalnızca Allah-u Teala'ya ait olan kayıtsız şartsız egemenlik yetkisinin millete ait olduğu ilkesine dayanan demokrasi sistemiyle Allah-u Teala'nın belirlediği hükümlere aykırı kanunlar ile yönetilmeyi istemek tağutu reddetmemektir ve Allah-u Teala'ya ortak koşmaktır. Çünkü böyle bir kimse demokrasiyle yönetilmek istenen bir kimse, Allah'ın hükümlerine aykırı kanunlarla yönetilmek isteyen bir kimse, Allah-u Teala'nın kayıtsız şartsız egemenlik yetkisinde Allah'tan gayrısını, yani demokrasi sistemini ve Allah'ın hükmüne aykırı o kanunu Allah'a ortak kılmış olmuyor mu abiler? Şirk nedir zaten şirk? Şirk Allah'tan sadece Allah-u Teala'ya ait olan özelliklerden herhangi birisini başkasına vermektir. Eğer kayıtsız şartsız Allah'sa hakim, o insanların kanunlarını belirliyorsa, o insanların hayatına karışıyorsa, o insanların hayat programlarını belirliyorsa, sen de Allah'ı hiçe sayan demokrasi sistemiyle yönetilmeyi esas alıyorsan, İslam şeriatıyla değil de demokrasi sistemin hakim olmasını veyahut da sadece bir hükümde bile olsa Allah'ın hükmünün değil de başkasının koyduğu hükmün daha üstün olduğuna inanarak veyahut da Allah'ın hükmüyle eşit seviyede olduğuna inanarak o hükümle hükmolunmak eğer kişi istiyorsa, o zaman o hangi hükmü istiyorsa, hangi beşeri kanunla yönetilmek istiyorsa ve hangi sistemle yönetilmek istiyorsa o kimse Allah-u Teala'nın işte bu hakkına, demokrasi ise artık demokrasi, sosyalizm ise sosyalizm, laiklik ise laiklik, hangi beşeri kanunsa beşeri kanun, o şey işte neyse artık, neyi benimsiyorsa, neyle yönetilmek isteniyorsa onu ne yapmıştır? Allah-u Teala'ya ortak koşmuştur. Nerede ortak koşmuştur? Kayıtsız şartsız Allah'ın egemenlik yetkisinde. Dolayısıyla şirk koşmuştur ve tağut olan demokrasiyi dolayısıyla Allah'a ortak koşarak reddedememiştir. Tağut olan beşeri kanları reddedememiştir. Çünkü bununla hükmolunmayı istiyor. Yine abiler, demokrasinin olmazsa olmaz bir parçası olan, kendisi olmadığında demokrasiden bahsedilemeyeceği, Kur'an ve sünneti değil de Atatürk ilke ve inkılaplarını ve insan özgürlüklerini esas alarak her türlü konuda kanun koyma yetkisini, yani Allah'ın hakkını parlamenterlere vermek anlamına gelen demokratik seçimlere, parlamento seçimlerine katılmak. Bu da aynı şekilde abiler tağutu reddetmek değil midir? Biz önceki dersimizde parlamenterlerin bir tağut olduğunu söyledik. Niye? Çünkü bu parlamenterler az evvel de bahsettiğimiz gibi Allah-u Teala'nın kayıtsız şartsız egemenlik yetkisini üstlenmişler. Allah'ı hiçe sayarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, insan özgürlüklerini esas alarak her türlü konuda kanun çıkartma hakkına sahip değiller mi? Ve bu işlemi de yürütmüyorlar mı? Allah'ın hakkını almışlar. Oy vermek de eğer Allah'ın hakkını parlamenterlere vermekse ve demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru ise eğer oy vermek, o zaman oy vermek demokrasi tağutunu reddedememek demektir. Oy vermek bu tağut olan, bu ilahlık makamında olan, Allah'ı hiçe sayarak her türlü konuda kanun çıkartmayı kendisine üstlenmiş olan bu parlamenterleri reddetmemek demektir. Yani tağutu, parlamenter olan tağutları ve demokrasi tağutunu reddetmemek demektir abiler. Aynı şekilde Allah-u Teala'yı hiçe sayan demokrasi sistemini ve bu sistemin gölgesinde çıkarılmış olan kanunları dış güçlerden korumak için yaptırılan askerlik görevini ve iç güçlerden korumak anlamına gelen polislik görevini yapmak da aynı şekilde abiler tağutu reddetmemektir. Çünkü askerlik görevi o devleti, o sistemi, artık o vatana hakim olan o devleti, o sistemi dış güçlerden korumak anlamına gelmiyor mu abiler? Bu anlama geliyor. Askerlik demek bu vatana hakim olan devleti, sistemi, artık hangi devletse, ister İslami devlet olsun, isterse şirk sistemi olsun, bunu korumak anlamına gelmiyor mu dış güçlerden? Eğer ki o zaman demokrasi sistemi ve onun gölgesinde çıkartılan kanunlar eğer ki şirkse, eğer ki bunlar tağutsa, o zaman bu kanunları korumak, bu sistemi korumak anlamına gelen dış güçlerden ve iç güçlerden koruma anlamına gelen polislik görevini icra etmek de abiler tağutu reddetmemek değil midir? Çünkü Allah-u Teala'nın senden istemiş olduğu nedir? Kendi kanunlarını korumanı istemendir. Allah bu kanunların, bu kanunların hakim olmasını ve bu kanunların dış güçlerden ve iç güçlerden, iç düşmanlardan ve dış düşmanlardan korunmasını istemiyor mu? Sen Allah'ın bu istediği, bu razı olduğu ibadeti gidip de başka demokrasiye ve onun gölgesi altında çıkartılmış kanunlara sarf edersen, o zaman sen Allah'tan gayrısına ibadet etmiş oluyorsun. Yine aynı şekilde abiler, beşeri bir kanunu Allah'ın hükmünden daha üstün, kanunen yürürlükte olmaya daha elverişli görmek de aynı şekilde nedir? Tağutu reddetmemenin örneğidir abiler. Mesela Allah Teala diyor ki hırsızın elini keseceksiniz diyor, değil mi? Açık ayette Maide suresinin 35. ayetinde Allah, erkek olsun, kadın olsun, her kim hırsızlık yaparsa faktau eydiyehuma diyor, onun elini kesin diyor. Zinaden eğer erkek veya da kadın olsun fark etmez, bekarlarsa 100 sopa vurun diyor Allah-u Teala, değil mi? Nur suresinde. Eğer evlilerse rejim edin diyor, taşlayarak öldürün diyor. Bak bunlar Rabbimizin hükümleri. Eğer ki bir kimse, bakın, tek bir hükmü dahi olsa, Allah'ın tek bir hükmünün dahi olsa uygulanmaya, kanunla yürürlükte olmaya elverişli olan bir hüküm olmadığını eğer münasip görürse, onun dışında Allah'ın hükmüne aykırı başka hükümlerin kanunla yürürlükte olmasının daha münasip olduğunu düşünürse veyahut da yani Allah'ın kanunları hakim olmuş, hada başkası, ikisi de eşit seviyede olarak görürse bu kimse artık üstün tuttuğu, uygulanmaya daha elverişli görmüş olduğu bu beşeri kanunu Allah-u Teala'nın kayıtsız şartsız egemenlik yetkisine ortak kılmış olmaz mı abiler? Dolayısıyla o zaman onu reddetmemiş. O tağut olan beşeri kanunu reddetmemiş olur. Aynı şekilde abiler, herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için İslam şeriatına göre hüküm veren bir hakeme müracaat etme imkanı varken gidip de kişi Allah'ın hükümlerine zıt kanunlarla hüküm veren hakimlere başvurursa da aynı şekilde bu kimse tağutu reddetmemiş sayılır abiler. Nisa suresinin 60. ayetinde açıkça Allah-u Teala ne diyordu? Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmüyor muydun diyor Allah-u Teala. Bak Allah imanlarını zandan ibaret sayıyor. Niye zandan ibaret saymıştı? Çünkü onlar tağuta, Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerle hükmeden, bu kanunlarla insanlara hüküm veren, insanların anlaşmazlık anında kendisine müracaat ettiği tağuta başvurmak istiyorlar anlaşmazlıklarının çözümü için diyordu. O zaman demek ki Allah'ın ve Resulünün mahkemesine müracaat etme imkanı varken gidip de Allah'ın şeriatını hiçe sayarak onun hükümlerine aykırı hükümlerle insanlara hüküm veren mercilere, makamlara, hakimlere gidip de müracaat edip aramızdaki şu anlaşmayı hallet, sana bu meseleyi işte iletiyorum, bu meseleyi bizim aramızda hallet diye böyle bir hüküm talep ederse yine bu kimse işte ayetin nasıyla tağutu reddetmemiş ve imanı zandan ibaret olan insan olmaz mı abiler? Ama abiler işte bu saymış olduğumuz ve daha saymamış olduğumuz şeylerin aksini yapmak ise o zaman bu nedir ya abiler? Tağutu reddetmektir ve sapasağlam kulpa yapışmanın ta kendisidir. Ama abiler inşallah ben ileriki derslerde de söyleyeceğim. Şunu tekrar söylemiş olayım. Mesela burada ben bazı tağutu reddetmemenin bazı şekillerini saydım değil mi? Bu şekillerinden bazısı mesela yani günümüz toplumunda böyle çok yaygın olarak yapılan işler, doğru mu bunlar? Ancak abiler bu saymış olduğum şeylerden bazısını yapanlar var ki, yani şu saydığım şeylerden bazısı var ki onu yapanlar direkt sen müşriksin, sen işte Müslüman değilsin diye nitelendirilmez. Ta ki anlatana kadar. İlk başta ona anlatılır mesela, işte kimileri mesela İslami kaygılarla ne yapıyorlar? Oy kullanıyorlar değil mi? Yani işte İslam gelsin veyahut da işte Müslümanların önü açılsın diyerek mesela İslami kaygılarla demokratik seçimlere katılıyorlar, parlamento seçimlerine, ama oy kullanıyorlar. Bak bu şirk. Bu tağutu reddetmemektir. Tağutu reddetmemek eşittir şirk koşmak. Şirk koşuyor adam. Mesela bu şirktir ama biz her bu ameli işleyen, tağutu reddetmeme anlamına gelen her bu ameli işleyen kimseye biz müşrik demiyoruz. Ne zamana kadar? Adama anlatırız, kafasındaki şüpheleri gideririz. Adam hala da ısrar ediyorsa, hala da diyorsa ki yok kardeşim ben bunu yapmaya devam edeceğim. Adam bütün hakkı gördüğü halde hala da böyle bir şey diyorsa o zaman biz o adamı işte müşrik deriz. Sen tağutu reddetmemişsin, sen Müslüman değilsin deriz ve o adamın hükmünü o şekilde veririz yani. Ama burada saydığım mesela bazı şeyler de vardır ki kişi bunları işlediği takdirde direkt dinden çıkar. Allah muhafaza. Mesela günümüzdeki laikler gibi, demokrasi sistemiyle yönetilmek isteyen kimseler gibi, İslam şeriatıyla yönetilmek istemeyen kimseler gibi, Allah'ın dışında, Allah'ın kanunlarına aykırı başka bir kanunla bile olsa o kanunun yürürlükte olmasını isteyenler gibi mesela. İşte el kesme cezası olmasın da 2 yıl hapis cezası olsun diye düşünen kimseler. Bunların cehaleti mahareti mazeret olmaz. Bunlar direkt tekfir edilir. Çünkü bunlar tevhidin direkt aslını esasını bozan bir şirk işlemiştir ki inşallah ben öbür derste buna değineceğim. Ama yani biz bunu abiler dediğimiz gibi böyle genel hüküm olarak söylüyoruz. İnsanları sakındırmak adına söylüyoruz. İnşallah burası bu şekilde anlaşılmış oldu abiler. Şimdi abiler hangi şarta geçtik? Dil ile söylemek şartına geçtik. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi nedir abiler? La ilahe illallah kelimesini dil ile söylemek. Tamam, tağutu reddetme şartını bitirdik biiznillah. Peki dil ile söylemek ne demek? La ilahe illallah kelimesine ve la ilahe illallah kelimesinin içerdiği Muhammedun Resulullah'ı kabul etmeyen bir adam düşünün. Yani kendisini tevhide nispet etmeyen bir gayrimüslim düşünün. La ilahe illallah kabul etmiyor ve la ilahe illallah içermiş olduğu Muhammedun Resulullah'ı kabul etmiyor. Böyle bir adam düşün. Yani adam kendisine tevhide nispet etmiyor. İslam'a nispet etmiyor böyle bir adam. Bakın böyle bir adamın İslam'a girmesi için, Müslüman olabilmesi için abiler muhakkak ne yapması lazım? Bu kelimeyi telaffuz etmesi lazım. Telaffuz etmediği takdirde bu kimse İslam'a girmiş sayılmaz. Şöyle ki eğer ki adamın telaffuz etmeye yönelik bir manisi yoksa, yani adam mesela dilsiz değilse, Veyahut da ikrah altında değilse, bak bunlar mesela adamın telaffuz etmesine neden olan etkenler değil mi? Eğer adam dinsiz değilse, ikrah altında da değilse ama buna rağmen adam hala da la ilahe illallah söylemiyorsa buraya çok dikkat edin. Velev ki kalbiyle abiler, velev ki kalbiyle la ilahe illallah ne anlama geldiğini bilse ve la ilahe illallah içerdiği manayı kalbiyle tasdik etse bile bu kimse imkanı olduğu halde, gücü olduğu halde la ilahe illallah kelimesini telaffuz etmediği için bu kimse hem dünyada kafirdir hem de ahirette kafirdir. Yani bazılarının dediği gibi, eşarilerin ve maturilerin dediği gibi ki inşallah eğer Rabbim nasip ederse iman serisi derslerimizde bundan da inşallah bahsedeceğiz. Eşarilerin ve maturilerin dediği gibi böyle bir kimse dünya hükümlerinde müşriktir ama ahirette ise Müslümandır değil. Hem bu kimse dünyada da kafirdir, ahirette de kafirdir. Ama eşariler ve maturiler ne diyor? Bir kimsenin diyor söyleme imkanı olup da söylemiyorsa ama la ilahe illallah kalbiyle tasdik ediyorsa evet bu kimse dünyevi hükümlerde Müslüman değildir. Çünkü ben adamın ne bileyim kalbinin tasdik ettiğini değil mi? Ama Allah'ın huzurunda o kimse mümin olarak haşrolunacaktır. Allah ona mümin muamelesi yapacaktır diyorlar. Hayır. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki eğer ki adam kalbiyle tasdik etse bile dille söyleme imkanı varken de bunu yapmıyorsa abiler bu kimse hem dünyada kafirdir hem de ahirette kafirdir. Bakın abiler meşhur Cibril hadisi var biliyorsunuz. Cibril aleyhisselam peygambere geliyor İslam nedir, iman nedir diye soruyor ya. Bakın peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a Cibril aleyhisselam geliyor ve diyor ki bana İslam'dan haber ver diyor. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'a nasıl ona cevap veriyor? Diyor ki İslam diyor Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü olduğuna en teşhede yani şehadet etmendir, şahitlik etmendir diyor. Ve böyle devam ediyor. Bakın bunu aklınızda tutun. Özellikle burada vurgulamak istediğim nokta en teşhede ifadesidir. Yani şahitlik etmendir. Neye? La ilahe illallah şahitlik etmen diyor. Bunu aklımızda tuttuk değil mi? Birazdan açıklayacağım. Yine bakın buna benzer bir başka hadisinde aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki az evvel okuduğum hadis Müslim'de geçen bir hadis. Şimdi okuyacağım hadis de Bukhari ve Müslim'de geçen muttefakun aleyh bir hadistir. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına yani la ilahe illallah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna hatta yeşhedû şehadet edip şahitlik edip namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar, İslam'a girmiş olurlar diyor. Bak, burada bakın dikkat ederseniz İslam'ı peygamber nasıl tarif etti ilk hadiste? Şahitlik etmendir diyor değil mi? Şahitlik etmendir, şehadet etmendir la ilahe illallah. Ve ikinci okumuş olduğumuz hadiste insanların kanının ve canının Müslümanlara haram olabilmesi için yani İslam'a girmesi için kişinin ne yapması gerekiyor diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Benim kılıcımdan kurtulması için kişinin ne yapması lazım? La ilahe illallah şahitlik etmesi lazım diyor. Bak şahitlik. Şehadet ifadeleri geçiyor. Dikkat edin. Bakın işte buradan şimdi açıklamaya başlıyorum. Şimdi abiler biliyorsunuz bir kimsenin bir şeye şahitlik edebilmesi için hani hadislerde la ilahe illallah şahitlikten bahsettik ya. Bir kimsenin bakın bir şeye şahitlik ettiğini söyleyebilmemiz için bu adam şuna şahitlik etmiştir diyebilmemiz için bu kimsenin hem o şahitlik ettiği şey hakkında bilgi sahibi olması gerekir hem de o bildiğini ne yapması lazım? Dile dökmesi lazım. Yani hem bilecek o şey hakkında bir bilgi sahibi olacak, malumat sahibi olacak. İki, hem de o bildiğini ne yapması lazım abiler? Dile dökmesi lazım bak. O zaman abiler demek ki şahitlik nedir abiler? Bilmek ve telaffuz etmekten meydana gelir. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olursa ona şahitlik etmiştir denilebilir mi? Şahitlik o zaman olabilmesi için kaç şart gerekiyormuş? İki şart gerekiyor. Bir, o şahitlik edeceği şey hakkında bilgi sahibi olmak yani bilmek ve telaffuz etmektir abiler. O zaman bunlardan biri eksik oldu mu şahitlik söz konusu olmaz. O halde abiler nasıl ki bir kimse mesela yaşanmış bir hadise hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte eğer ki o bilgisini dışa dökmüyorsa sen ona şahit diyebilir misin? Bu adam şahitlik etmiştir diyebilir misin? Adam bak hadiseyi biliyor. Yaşanmış bir hadise oldu. Onun hakkında bir bilgi var. Ama adam gidip de mesela şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Hadiseyi aktarmıyor. Sen bu adama şahit der misin? Kimse demez değil mi?
Üç maymun diyor.
Kimse demez buna şahit. Şahitlik yapmıştır denilmez. Aynı şekilde adlı işte la ilahe illallah manasını kalbiyle bilip kalbiyle de la ilahe illallah içerisinde tasdik ederek ama imkanı olup da la ilahe illallah söylemeyen bir kimse de la ilahe illallah şahitlik etmiş olur mu? Bit. O zaman hadislerde ifade eden İslam'ı gerçekleştirmiş olur mu? Hayır olmaz. O zaman gayrimüslimin la ilahe illallah kabul etmeyen biri gayrimüslimin İslam'a girebilmesi için ne yapması lazım? La ilahe illallah muhakkak dille telaffuz etmesi lazım. Kalbiyle sadece bilip kalbiyle ilahe illallah içeride tasdik etmesi yetmez. İnşallah öbür dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin.